Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım, ben Tolga Akkuş. Bu hafta konumuz dijital sanat ve konuğumuz NFT sanatçısı Sedat Boyneğri. Öncelikle sosyal medya adreslerimizi belirteyim. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Sedat Bey hoş geldiniz. Öncelikle kendinizden bahsedebilir misiniz?
Merhabalar, hoş bulduk. Tabii ki ben Sedat Boyneğri. ODTÜ Uluslararası İlişkiler ve Binghamton New York State University Küresel Siyaset mezunuyum. Yaklaşık bir yıl önce Türkiye'ye Londra'dan dönüş yaptım. Londra'da sanat pazarlaması üzerine eğitim aldıktan sonra pandemi sırasında geri dönüş yaptım. Şimdi de İstanbul'da yaşıyorum. Ve Hacıya diye bir sanat kuruluşunun kurucusuyum. Öyle.
Şimdi Hacıya geleceğiz. Ama öncelikle şunu sormak isterim. Sanat nasıl dijitalleşti? Yani önceden televizyona çıkmak vardı. Yani bir şey televizyona çıkardı. Televizyon yüksekteydi ama internete de düşmek. Yani internet aşağıda kalan bir şey olarak gözüküyordu. Böyle iki tane kavram vardı. Şimdi önceden sanat denilen şey dijitale baktığımız zaman dijitaldeki her şey ücretsizdi. Fotoğraflar veya müzikler ücretsizdi. Peki şu anda ne değişti ki? Biz artık dijitalde film izlemek için ya da müzik dinlemek için para ödüyoruz ya da artık dijital sanat denilen şey nasıl ücretli hale geldi?
Yani açıkçası ben bunun değişmeyecek bir sonuç ya da yani ya zaten kesinlikle olması gereken bir sonuç olarak görüyorum. Bir şeyin dijitalleşmesi ya da dijital dünyaya aktarılması. Çünkü yani bildiğimiz gibi şu an en büyük konulardan biri işte işlerin işte dijitalleşmesi, hepimizin dijitalleşmesi, işte dijital ortamın önemi, özellikle pandemi koşullarında daha da iyi anladık. Çünkü dünya durma noktasına geldikten sonra ve her şeyin bu dijital dünyada bazı şeylerin hala devam edebildiğini, devam etmek zorunda olduğunu gördük. Ya bu da tabii ki de getirilerinden biri. Yani dijital sanat her zaman olan bir şeydi. Ben hiçbir zaman yani şu an işte bir yıl içinde oldu ya da 10 yılın içinde oldu diye düşünmüyorum. Çünkü dijitalleşmenin öncüleri benim için bir sanatçı zaten. Çünkü buldukları iki dünya arasındaki ya da bir yeni bir dünya kurdular bizim için. İşte yeni bir yere gitmemizi sağladılar. Bunu da yaparken bizim şu anki dünyamızı, fiziksel dünyamızı çok iyi analiz ettiler, anladılar, ne olduğunu anladılar ki yeni bir dünya kurdular ve bunun için çok güzel bir köprü oldu ve biz şu an dijital dünyaya geçtik. Geçmeye çalışıyoruz açıkçası. Ve bunun sanatın da buraya kayması yani sonuç yani bence. Yani 2 artı 2, 4 gibi. Çünkü artık yapılan işler medyumların yani işte geleneksel sanatta medyumların artık sonuna kadar kullanılması, yeni medyumlar isteği, işte kendini ifade etmenin daha büyük yöntemleri, daha sınırsız yöntemleri yani dijital dünyada hala test ediliyor, test edilmeye devam ediyor. Öncü sanatçılar var bu konularda. Onlar başka şekillerde test ediyor. İşte dünyaya bizim görmediğimiz şekilde bakabiliyorlar ve bu zaten bir sanatçı özelliği bence. Yani aslında ben sanatçıyı bir bilim adamıyı da sanatçı görüyorum. Bir iş insanı da sanatçı görüyorum. Bir ressam da bir sanatçı. Çünkü bu yani bir şeyler anlatmaya çalışan insanlar olarak görüyorum ben.
Şimdi şunu sormak isterim. Geçmiş yıllarda Mona Lisa tablosu sergilendiği müzeden çalınmış ve günler, haftalar sonra tekrar tablo bulunmuş ve müzeye geri getirilmiş. Ama hala tartışma konusu bu. Acaba o tablo gerçek mi değil mi diye işte internette efsaneler geziyor. Evet. Peki şimdi NFT konusuna gelelim isterseniz. Çok yeni bir konu dünyada ve Türkiye'de ve bunun Türkiye'deki öncülerinden bir tanesi de sizsiniz. Önce şunu sorayım. NFT nedir? Ve NFT çalınabilir mi? Kopyalanabilir mi? Açılımı nedir? Neden kopyalanamaz ya da neden kopyalanabilir? Veya şunu da sorayım. En son finalde de yine kuantum bilgisayarlar bu blockchain teknolojisine zarar verebilecek mi? Yani sonuçta kuantum bilgisayarlar şu an blockchain teknolojisi evet değiştirilemez deniliyor ama kuantumlar buna nasıl bir etkide bulunacak?
Ya ilk başta ilkine gelmek gerekirse Mona Lisa'nın çalınması işte onun geldikten sonra bu yani sanat dünyasında da çok konuşulan bir şey. İşte ben de işte Londra'da eğitim görürken yani şöyle bir örnek verilmişti bize Londra'dayken. Demiş bir en büyük müzayede işlerinden biri olan Leonardo da Vinci'nin bir eseri satılmıştı. Ve bu eser yaklaşık ya tam olarak fiyatını hatırlamıyorum ama en yüksek değerde satılan eserlerden biriydi. Ve hatırladığım kadarıyla bunu 3 tane sanat tarihçisi, 3 tane sanat tarihçisine soruldu ve ikisi bu gerçek değil dedi ve bir tanesi gerçek dedi. Ve bununla beraber satış devam etti ve aslında oluşan şey onun kitle tarafından gerçek olduğu kabul edildi. Çünkü bu kadar yüksek bir fiyata satıldıktan sonra kitle bunun gerçek olduğunu kabul etti ve şu anda zaten işte haberlere çıkıyor bu işte satış. İşte buna baktığımızda aslında bunun gerçeklik, gerçek nedir algısı çok farklı bir algı olduğunu düşünüyorum ben. Neyin nasıl sahip olabildiğinin algısı çok farklı olduğunu düşünüyorum. NFT'ye geldiğimde açıkçası benim eğitimimde gördüğüm şeylerden biri sanat satışında evet insanlar bunu işte bazı insanlar bunu işte değer verip işte o evini asmak ister işte işte odasını asmak ister ya da bir yere bağış yaparlar böyle şeyler oluyor ama bazı durumlarda da bu eserler satın alınıp offshore yerlerde duruyor ve yani bu satın alım işlemi neden yapıldı aslında birazcık daha yatırım amaçlı oluyor. Yani buna baktığımda yani biz bunu ekonomi olarak işleyen bir yerde eğitim aldığım için ekonominin etkenleriyle beraber dalgalanan bu dünya yani bu dijital dünyadan bir şey yapması gerekiyor gibi geliyor. NFT'ye geldiğimde yine sosyal medya gibi aslında sosyal medyanın ilk kurulduğu zamanlarda büyük büyük işte kuruluşlar vardı işte medyalar vardı ve sosyal medya bu medyaları kişi bazlı hale getirebilen bir avantaj, bir görüntü olarak hayatımıza girdiler. Ve bu küçük küçük şeyler, yani kişiye odaklı bir medya algısı gerçekten çok güçlü oldu. Ve büyük büyük medya kuruluşları da bunlara adapte olmak zorunda kaldı. Ve büyük monopollerin elinden çıktılar. Ben açıkçası NFT'yi de bu şekilde görüyorum. Yani büyük galeriler, büyük işte kendini göstermek isteyen sanatçıların kişi olarak kendini gösterebilecekleri bir dünya olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten yani her iki tarafında yani hem galeri tarafından işte böyle bir sanat pazarlaması yapmak, sanat satış yapmak isteyen insanların sanatçıların değerini anladığını, sanatçıların da onların değerini anlayabildiği bir zamana evrildiğini düşünüyorum şu an. Çünkü yani bir sanatçının kendini internette pazarlaması kolay bir şey değil çünkü. Aynı zamanda satış yapması da. Ben öyle görüyorum. NFT'nin açılımına gelirsek değiştirilemeyen non-fungible tokens yani değiştirilemeyen non-transferable tokens pardon değiştirilemeyen açıkçası sözleşme gibi siz bir eseri bir sözleşme adı altında bu benimdir diyorsunuz ve bunu için birkaç tane ücret ödedikten sonra bu sizin eseriniz oluyor ve siz bunu istediğiniz kişiye satabiliyorsunuz. Ve bunlar da daha çok kripto paralar üzerinden dönüyor. İsterse sanat eseri sahibi bunu fiziksel halinde yollayabiliyor. Böyle şeyler de var işte. Yeni en çok satış yapan biri Beeple böyle son yaptığı işlerde fizikselini de göndermeye başladı. Bunlar da çok böyle ilgi görüyor. Kuantum'a geldiğimizde de kuantum bilgisayarların kriptoyu nasıl etkiler? Yani hız bakımından çok ekstra yani düşüncemizden de farklı bir seviyede oldukları için yani bu bence yine her şeye baktığım gibi bir avantaj kripto için olabilir. Daha hızlı, daha şey olabilir ama aynı zamanda çökertmesi de söz konusu tabii ki. Ama yani zaten çok şu an gri bir noktada olduğunu düşünüyorum kriptoların. Çok açıklanamayan, çok böyle gri noktada kalan yerleri var. Sizin daha demin söylediğiniz gibi yani bunu başkasına satabilirim ya da yenisini yapabilirim. Aynısını yaparsam kim bana sorar? Ya yani bunu açıkçası ben sanat dünyasından anlatmam gerekirse ya yani şöyle diyeyim. Bir Mona Lisa tablosunu şu an çıksak etrafta bulabiliriz. Ama Mona Lisa'nın gerçeği Louvre'da ve bunu herkes biliyor.
Bu arada şunu bir bilgi olarak sunmak isterim dinleyicilerimize. Mona Lisa tablosu çalındıktan sonra bu Paris'teki müzeye ziyaretçi akını olmuş ve insanlar ilginç şekilde Mona Lisa tablosu çalındıktan sonra o tablonun olduğu boşluğu görmek için müzeye gitmişler. Böyle bir şey okumuştum. Yine yani tarih boyunca okuduğum bir şey sanat taklitçisi vardı. Başka ressamlara ait olan ünlü tabloları taklit eden ve bunları satan bir taklitçi kişi vardı. Hatta 1937 yılında sahtesini yaptığı bir eseri o kadar yüksek fiyata satıyor ki bu gelen parayı kaldıramadığı için kötü alışkanlıklar edinmiş ve yaptıkları ortaya çıkmış ve büyük cezalar almış. Yani şimdi dedik ya Mona Lisa çok yüksek fiyata satılmıştı ama aslında 1937 yılında yaşanan bu taklitçilik olayında da yüksek fiyata satılmış ve kimse de fark edememiş. Şimdi ben şunu sormak isterim. Şimdi elimde bir görsel var diyelim, bir fotoğraf çektim ve bunu internete yükledim. Bunu insanlar ücretsiz şekilde indirebilirler ya da az önce dediğiniz gibi her yerde bir Mona Lisa tablosunu görebilirim, indirebilirim, çıktısını alabilirim. Hatta kağıda bile yenisini çizdirebilirim ya da başka şeyler yaptırabilirim. Yeniden yorumlayabilirim. Peki
Tabii.
nasıl ki Mona Lisa tablosu o müzede ve işte biz onun çeşitli özelliklerine bakarak, boyasına veya işte kimyasalına bakarak bu gerçeğidir diyoruz. Peki NFT'yi benim internetten indirdiğim fotoğraftan ayıran şey nedir tam olarak? Ben onun NFT olduğunu nasıl anlıyorum? Yani NFT sadece yüksek çözünürlükte olan mıdır? Ya da NFT olup da
Yok.
çok düşük çözünürlükte olup da NFT olan var mıdır? Yani NFT tam olarak burada nasıl bir değer üretiyor ve biz bunu nasıl saklıyoruz?
Yani şimdi açıkçası burada yani çok güzel gerçekten. Yani çözünürlük işte basabilme gibi şeyler açıkçası burada çok bence anlam teşkil etmiyor. Çünkü dediğim gibi yani alıp Mona Lisa'yı ya da işte Frida Kahlo'yu alıp her yere basabilirsiniz ve kimse de bir şey demiyor. Her yerde var bunlar. Yani bu nerede gösterebilirim şeyi açıkçası benim kendi tahminlerim, kendi işte arkadaş çevrem, sanatçı çevremle konuştuğum şeylerden çıkarttığım şey sosyal medyanın aslında bir şekilde artık daha da insanların içine girip insanların elinde olan şeyleri sergileyebildiği yerlere dönüşebildiği bir noktalara gelmesinden sonra bu elimizdeki olan eserleri daha kolay sergileyebileceğiz bence. Şu anki web siteleri işte satış yapılan web sitelerinde böyle şeyler sergileme gibi değil de elinizdeki eserleri gösterebiliyorsunuz işte ben bunu aldım, şunu aldım. Ondan sonra tekrardan satışa koyabiliyorsunuz falan filan. Böyle şeyler var. Ama işte böyle kuruluşlar birazcık işte sergileme amaçlı şeyler yapıyorlar. İşte Museum of Crypto Art var mesela. İşte insanlar orada sergi gösteriyor işte Crypto Art'ta neler oluyor onları gösteriyorlar. İşte bazı kuruluşlar bu satış kuruluşları böyle sergileme amaçlı işte sanki galeri gibi gidip orada bakıp İşte virtual reality'nin içinde yani onun içinde bakıp alabiliyorlar işte içine girebiliyorlar ne olduğunu görebiliyorlar. Yani bu birazcık daha böyle daha gelişime açık olduğunu düşünüyorum. Daha bu konuda birazcık daha üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve ama yavaş yavaş bunların da oluşacağına ben eminim. Çünkü yani bir insanın artık nasıl evinizde bir şey göstermek ya da bir tabak aldığınızda mesela böyle güzel bir tabak aldığında biz duvara asarız ve bunu gösteririz insanlara. Ama şu an mesela kimse gelemiyor. Ama biz bu güzel tabak gibi bir sanat eseri aldığımızda biz bunu insanlara göstermek isteyeceğiz. Ve bunu nasıl göstereceğiz? Bu NFT sayesinde galiba.
Şimdi özellikle 90'lı yıllarda tabii ben de 88 doğumlu olduğu için 90 yılları hatırlıyorum. 90'lı yıllarda evlerin salonlarında gördüğüm şey işte vitrinlerdi. Orada en güzel şeyler, en güzel fotoğraflar, tabaklar, hatta varsa ödül, plaket vesaire şeyler olurdu. Anladığım kadarıyla bu NFT'de dijital ortamdaki benliğimizi sunarken göstereceğimiz bir vitrin gibi duruyor. Peki son olarak şunu sormak isterim. Hacıya isimli bir oluşumunuz var. Nedir? Nasıl başladı? Nerelerden geçtiniz siz bu oluşumu kurarken? Ve şu an ne durumda?
Valla açıkçası daha biraz önce dediğiniz şey gibi. Yani biz vitrinlerin önünde işte o işte babaannelerimizin böyle inanılmaz motifleri olan vitrinleri var. İşte halılar var. İşte onlardan esinlenerek kurduk açıkçası. Yani en başa geldiğim zamanı düşünürsek ben New York'ta döndükten sonra Ankara'ya döndüm. Ve bir Ankara'da bir kilim satan bir yerde Ankara Kalesi'nde çalışmaya başladım. Orada benim çok Cahit amcam vardı. Bana çok şey öğretti kilim hakkında. Onunla çalıştıktan sonra bir baktım ve yani burada çok güzel bir anlam var. Çünkü önemli şey bu kültür değeri. Aslında sanatın da bence en büyük önemlerinden biri bu kültür değeri. Arkadaki entelektüel seviye, bilgi seviyesi ve bu motiflerin içinde çok ayrı bir düşünme, ayrı bir bir zanaat katılmış. Ve dedim ki ben bunları bir de kendi gözümden, bir dijital gözden, yani yurt dışında eğitim aldım, dijitalleşme içinde çok içindeydim, uygulamalar yaptım. Bir de bu gözle bakalım nasıl olacak dedik ve gerçekten çok farklı şeyler çıktı. Ve Hacıya gerçekten bunu açıkçası bu kültürle çıktı. Bu kültür dediğimiz şey de geleneksel sanat ve dijital sanat birbirinden çok farklı iki uç gibi gözüküyor. Ama aslında baktığımızda ikisinin birbirinden öğrendiği, birbirine benzeştiği noktaların aslında çok fazla olduğu, birbirinden ayrı düşmediği ve biz de bu arasındaki köprü olmaya çalışıyoruz. Motifleri çıkarıp Hacı olarak Türkiye'deki çoğu şehre yani çoğu şehir demeyeyim de 8 şehre girdik. Bütün şehirlere girmek istiyoruz ve oradaki o şehri başka bir şekilde anlatan bir motif çıkartmak istiyoruz. İşte şu an mesela Safranbolu evlerini yapıyoruz ve Safranbolu evlerindeki o kapı tokmaklarının anlamlarını çıkarttık. Ve bu kapı tokmakların içinde çok büyük anlamlar gizli. Onları dijitalleştirdik. Bir de bizim gözümüzden görün diyoruz. Ve bunları da anlatılmamış Anadolu'daki böyle çok farklı hikayelerle birleştiriyoruz. Böyle eserlerimizden biri dünyanın ilk hayvan hastanesi Bursa'da. Onu Bursa Ulu Camii'nin motiflerini aldık ve müzikleştirdik ve yaptık. Böyle bir oluşum. Ve ismi de Ayasofya'nın İngilizce isminin Hacıya kısmı, Hacıya Sofia. Niye bu ismi kullandık? Çünkü açıkçası Ayasofya benim için çok önemli bir yere sahip bir bina. Tarihi okularak yani şimdi oturup anlatmaya çalışsak bitmez zaten. Bu kadar yeri gördüm. İşte oralara gittim, buralara gittim. En çok beni etkileyen yerlerden biri. Çünkü Doğu ile Batı arasındaki köprünün fiziksel hali gibi görüyorum ben oranın. Hem Batı medeniyetlerinden esintiler var. Hem Doğu medeniyetlerinden esintiler var. Ve bunu çok güzel bir şekilde harmanlayıp ikisinin beraber çok mutlu bir şekilde yaşayabileceğini gösteren bir yapı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu kültürde bize ışık tuttu. Yani çok küçük bir şey söyleyeyim. Yani Hacıya'nın logosunu çizmek için ben 3,5 ay sabah ilk yani sabah güneş doğarken Ayasofya'ya bakmaya gidiyordum. renklerini nasıl göründüğünü çıkartmak için çok inanılmaz bir bina bence yapı.
Ben bu konuda şunu söylemek isterim Sedat Bey. Şimdi özellikle günümüzde herkes mesela blockchain teknolojisinden bahsettik ve herkes işin kripto para kısmında yani nasıl hızlı para kazanırım ya da insanlar nasıl hızlı öğrenirim, nasıl hızlı İngilizce öğrenirim, nasıl hızlı yüksek not alırım, nasıl daha hızlı bir kariyer edinirim gibi bir hız çağındayız aslında ve işte sizin işte yurt dışında bu başarılarınızdan sonra gelip işte bir kilimcinin yanında aylarca çalışmanız ya da her sabah kalkıp Ayasofya'ya bakmaya gitmeniz aslında eskiden de böyleymiş. Ney? Üflemek için işte kaç pantolon eskitmek gerekirmiş. Önce onu dizlerini döverek bu makamı bildiğim kadarıyla böyle bir şey vardı yani. Yanlışsam düzeltin. Bu makamı öğrenmek için önce burada böyle bir yani bugünün tabiriyle staj görmek gerekirmiş. Evet. İşin ruhunu anlamak gerekirmiş. Ve siz de gerçekten genç bir sanatçı olarak bu işin ruhunu öğrenebilmek için bu işi gerçekten ülkemizi dünyada ve dünyayı da ülkemizde sergileyebilmek için elinizden geleni yapmışsınız. Çok etkileyici bir programdı benim için. Çok teşekkür ediyorum Sedat Bey bu verdiğiniz bilgiler için.
Vallahi ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun beni çağırdığınız için. Böyle bir anlatabildiğim için aklımdaki şeylerin, bu kadar düşündüğüm şeylerin gerçekten bir anlam ifade edebilmesi. Kendi dünyamda düşünüyordum. Bunları insanlarla paylaşabilmek, bunu bir vesile olduğunuz için de çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ediyorum. Gelecekte, yakın gelecekte sizin isminizi daha sık duyacağımızı düşünüyorum ve umuyorum. Çok teşekkür ediyorum size. Dijital Dünya'yı dinlediniz sevgili dinleyicilerimiz. Ben Tolga Akkuş, yapımcımız Zeynep Yıldırım. Bu hafta konumuz dijital sanattı ve konuğumuz NFT sanatçısı Sedat Boyuneğri'ydi. Bize Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz ve gönderdiğiniz tüm mesajları okuyoruz. İlginize çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.